Ayrım 3. Ölüm ve Şeytan. Frank Schätzing. Sayfa 32. Why then the rich modis? Demek sen bir hırsızsın. Kadının yanında yerde yatıyordu. Hala kendini toparlayamamıştı ve akciğerlerindeki son suları da boşaltmakla meşguldü. Nedense suyun yakıcı bir tadı vardı. Dere kenarındaki mavi boyacıların yukarısında kırmızı boyacılar yer alıyordu. Ve suya kattıkları bazı maddeleri de yutmak anlaşılan pek akıl kârı değildi. Evet dedi göğsünü şişirerek, büyük bir suç işlemiş kişiyim. Kadının dudaklarında üzgün bir ifade belirdi. Ama sen bana hırsız ve katillerden kaçtığını söylememiş miydin? Bir şey uydurmak zorundaydım, özür dilerim. Tamam, dert değil. Kadın kıkırdamasını gizlemeye çalıştı ama nafile. Pontius Pilatus kendisine yöneltilen suçlamalardan arınmak için sadece derede ellerini yıkamıştı. Ama anlaşılan seni tamamen batırmak gerekecek. Eğer hemen bir şeyler yemezsem zaten bunlara gerek kalmayacak. Yemeğim o yeleğin içinde. Hangi yelek? Benim yeleğim. Şartlar gereği onu pazar yerinde bırakmak zorunda kaldım. Sanırım parasını ödemeden almaya çalıştığım malların sahiplerinin elinde. Evet öyle de denebilir. İçinde ne vardı? Yeleğimde mi? Havuçlar, bir sosis. Haydan gelen huya gitti. Hiç sızlanma. En azından pantolonun hala üzerinde. Kadın sırıttı. Beterin beteri vardır, bunu aklından çıkarma. Jakob kendine baktı. Yeni dostu söylediklerinde haksız değildi. Ama pantolon ve yeleğinden başka da kıyafeti yoktu. Artık sadece pantolon. Su kaçtığı için hala uğuldayan sol kulağını parmağı da karıştırdı. Buna inandın mı diye sordu. Neye? Anlattıklarıma. Kadın bir yandan elindeki kumaşı yıkamaya devam ederken diğer yandan da uzun kirpikleri altından ona bakıp alaycı bir edayla gülümsedi. Her ne kadar yalancılığından iki katı olsa da yine de sana uzunca bir süre pazar yerinden uzak durmanı tavsiye ederim. Jakob burnunu çekti. Aslında bu işlerde hiç de kötü değilimdir. Ah hayır, sen ancak suya düşersin. Ne yapabilirim diye sordu yaralı gururunu onarma umuduyla. Her mesleğin kendine özgü riskleri vardır. Sanki seninki çok heyecan verici bir iş. Sabah mavi boya, akşam mavi boya. Kadının kendisine doğru uzattığı işaret parmağı neredeyse gözünü oyacaktı. Dinle beni Bay Çok Bilmiş, ben burada derenin kenarında huzur içinde işimle meşgulken bu havuç kafanla çıka gelip sana yardım etmem için bana yalvardın. Sırf seni kurtarabilmek için o saçma sapan muhabbeti yapmak zorunda kaldım. Ve şimdi senin gibi işe yaramazın teki tutmuş, bunda hiçbir risk olmadığını söylüyor öyle mi? Jakob'un gıkı çıkmadı, aklı elinden uçup giden öğlen yemeğinde kalmıştı. Demek öyle diye söylenmeye devam etti kadın. Dilini mi yuttun? Suda o kadar uzun zaman durunca solungaçların mı çıktı? Haklısın, ne diyebilirim? Teşekkür etmeye ne dersin? Jakob diz çöktü ve sadık bir köpek edasıyla başını kaldırıp kadına baktı. Sana şükranlarımı sunmamı mı istiyorsun? Fena olmaz. Elimden geleni yaparım. Kadının şaşkın bakışları arasında pantolonundaki dipsiz cepleri eşelemeye başladı. Her şeyi dışarı çıkarıp tek tek bakarken hem mırıldanıyor hem de küfrediyordu. Aniden yüzü ışıldadı. ''Hala bende'' dedi ve aradığı şeyi çıkarıp kadına gösterdi. Kadın kaşlarını çatarak nesneyi inceledi. Üzerinde delikler olan parmağı boyunda ince bir çubuğa benziyordu. ''Bu da neyin nesi?'' ''Dinle.'' Çubuğu dudaklarına götürdü ve üfledi. Garip ve tiz bir ses yükseldi. ''Bir flüt'' dedi kadın sevinçle. ''Evet.'' Sadık köpek bakışı bir anda yerini karşı konulmaz bir serserinin haşim bakışlarına bıraktı. ''Cebrail ve tüm melekler adına yemin ederim ki bu melodiyi şimdi senin için uydurdum. Sadece senin için. Daha önce bunu asla başka bir kadına çalmadım. Çalacak da değilim. İsterse Aziz Petrus Aranya'daki aslanların ruhlarını peşime salsın.'' Bak sen, Roma tarihi de biliyor. Onun dışında dediğin hiçbir şeye inanmadım.
Ama güzelim, sırf bu yüzden şimdi başka numara yapmam gerekecek.
Bu sözünü bitirdikten sonra Jakob flütü havaya fırlattı ve sağ eliyle yakaladı. Tekrar elini açtığında flüt gitmişti. Kadının gözleri hayretten öyle bir açıldı ki Jakob onların yuvalarından dışarı fırlayacağını zannetti.
Bunu nasıl?
Dikkatle izle. Jakob kadının kulağının arkasına elini uzatıp ince bir ıslık eşliğinde tıpkı bir sihirbaz gibi flütü çıkardı. Ardından kadının sağ elini sudan çıkartarak ufacık çalgıyı avucunun içine yerleştirdi.
Bu senin diye gülümsedi. Yüzü kızaran kadın başını iki yana salladı ve hafifçe güldü.
Umut verici bir gülüş diye düşündü Jakob. Artık gözleri daha da parlıyordu.
Kadın bir süre hediyesini inceledi, sonra da bakışlarını ona çevirip dikkatle bakarak konuştu.
Gerçekten de büyük bir suçlu musun?
Tabii ki. Bir düzine adamı sadece küçük parmağımla boğdum. Bana boyunduruk derler.
Dediklerini desteklemek istermiş gibi küçük parmağını ileri uzattı. Ama ardından da gereksiz bir hareket olduğuna karar verdi.
Boyunduruk şakası son noktayı koymuştu, omuzları çöktü.
Kadın ona eleştirir bir bakış attı ama yine de dudaklarının kenarlarında belli belirsiz bir mutluluk göze çarpar gibiydi.
Tamam tamam, suya birkaç taş attı.
Tek derdim hayatta kalabilmekti. Her zaman kolay olmasa da yaşamayı seviyorum ve Tanrı'nın bu çabamı takdir edeceğinden eminim. Nihayetinde elmaları cennet bahçesinden aşırmaya kalkışmadım.
Ama yine de onlar Tanrı'nın elmaları.
Olabilir ama açlığım Tanrı'nın açlığı değil.
Neden bu şeyleri dinlemekle zaman harcıyorum ki? Bana yardım et.
İkisi birlikte suyla iyice ağırlaşmış olan kumaşı kaldırdılar ve kadının yaşadığı yer olduğu anlaşılan evin önündeki kurutma havuzuna taşıdılar. Çivit kokusu duyuluyordu. Mavi boyacılar olmadan Jülich'in boya ticaretine devam etmesi imkansızdı.
''Hayatını kurtardığımı dikkate alırsak bana adını söylemeye ne dersin?'' diye sordu kadın, yere değmemesine dikkat ederek kumaşı havuza doğru çekerken.
Jakob dişlerini gösterdi. ''Ben tilkiyim.''
''Bunu görüyorum. Başka bir adın var mı?''
''Jakob, ya seninki?''
''Rihmodis.''
''Ne güzel bir isim.
Ne uyduruk bir iltifat.''
Jakob kendini tutamayıp güldü. ''Burada tek başına mı yaşıyorsun?''
Kadın başını iki yana salladı.
''Hayır, bunu bugün bana soran ikinci erkeksin. Senin gibi işe yaramazları başımdan savıp huzur içinde yaşayabilmek için daha kaç hikaye uydurmam gerekecek?''
''Demek ki kocanla birlikte yaşıyorsun.''
Kadın gözlerini devirdi.
''Hiç laftan anlamıyorsun değil mi? Babamla birlikte yaşıyorum. Asıl boyacı olan o ama sırtı her geçen gün kötüleşiyor ve parmakları da romatizmadan eğrildi.''
Romatizma boyacıların başının belası bir hastalıktı. Hangi mevsim olursa olsun sürekli elleri suyla aşırı neşir olduğundan elinde sonunda bu hastalığa yakalanırlardı. Aslında genellikle bir boyacı olarak hayatını sürdürmek kötü bir şey de değildi. Çünkü boyadıkları kumaşlardan iş gömlekleri biçilirdi. Hal böyle olunca da o kadar iş bolluğunun arasında kimse işsizlikten şikayet edemezdi. Ancak bunun bedelini sağlıklarıyla öderlerdi. Zaten başka hangi seçenekleri vardı ki? Her zanaat onu yapan ustaya bir şekilde zarar verirdi. Hatta zekalarıyla para kazanan zengin tacirlerin bile hemen hepsi gut hastalığından muzdaripti. Ortalıkta dolaşan rivayete göre kısa süre önce Fransa Kralı 9. Louis'nin özel doktoru Royaumont da gut hastalığının nedeninin aşırı domuz eti tüketmek olduğu resmi olarak ilan etmişti. Ancak Papa'nın hekimleri zengin insanların günaha daha meyilli olduklarından bu tür musibetlerin de başlarına daha sık geldiği hususunda ısrar etmekteydiler. Onlara göre gut hastalığı hekimlere kan alma becerisini bahşetmiş olan Tanrı'nın rahmetinin tecellisinden başka bir şey değildi. Kendisinin kusursuzluğu karşısında insan bedeninin ne kadar aciz olduğunu bir kez daha gösteriyordu.
Sonuç olarak bir neden aramanın nafile olduğuna karar verdiler. Sanki böyle teolojik meseleleri ya da taş kafalı laf dinleme zındıkları destekleme uğruna Tanrı'nın iradesini alet etmek doğru bir şeymiş gibi.
Babanın durumuna üzüldüm, dedi Yakup. Ailemizde bir hekim var. Rihmodis kumaşa yakından bir baktı ve bir kırışıklığı düzeltti. Şu sıralar ona ilaç getirmek için gelmesi gerekiyor. Gerçi getirdiği ilacın dayımın kendisi için ayırmış olduğu üzümden yapıldığından ciddi şekilde şüphe ediyorum. Ama neyse.
Babanın hala kadeh kaldıracak halde olduğuna sevinmelisin.
Bu yönde bir sıkıntısı yok. Romatizma boğazını etkilemedi.
Konuşma çıkmaza girmiş gibi görünüyordu. İkisi de diğerinin söyleyecek bir şeyler düşünmesini bekledi. Ama bir süre sonra tek duydukları şey köpek avlamalarıydı.
''Sana bir şey sorabilir miyim, Rihmodis?'' dedi Yakup sonunda.
''Tabii ki.''
''Neden evlenmedin?''
''Güzel soru. Sen neden evlenmedin?''
''Ben evliyim.'' Yakup'u bir utanç duygusu sardı. ''Aslında henüz değil. İstersen kız arkadaşım var diyelim ama artık pek iyi anlaşamıyoruz.''
''Seninle ilgilenmiyor mu?''
''Biz birbirimizle ilgileniyoruz. Tabii birbirimize verecek bir şeyimiz olduğunda.''
Yakup kendini acındırmak niyetinde değildi ama Rihmodis'in yüzünün asıldığını fark etti. Yüzündeki gülümseme uçup gitmişti ve ona bakarken sanki bu söylediklerine nasıl tepki vereceğini düşünüyor gibiydi. Kadının gözleri tüm sokağı taradı. Fıçısını doldurmayı henüz bitiren bir komşusuyla bakışları kesiştiğinde hemen yüzünü başka tarafa çevirdi.
''Vay denli Goddard'in kızı yarı çıplak bir kızıl kafayla ne konuşuyor?'' diye kendi aralarında çekiştirebilmek için yanıp tutuşuyorlar diye söylendi. ''İlk fırsatta da gelip babama anlatacaklar.''
''Derdini anladım,'' dedi Yakup. ''Yapman gerekenden çok daha fazlasını yaptın. Gitme zamanım geldi.''
''Kibarlıktan hiç haberin yok değil mi?'' diye çıkıştı kadın. ''Sen babamı takma kafana, burada bekle.''
Yakup'un cevap vermesine fırsat bırakmadan kadın eve daldı, o da bekledi. Tek başına kalınca artık daha fazla insan şüpheyle karışık merakla kendisine bakmaya başlamıştı. Birisi onu işaret etti ve Yakup, acaba ortadan kaybolmak daha mı hayırlı olacak diye düşünmeye başladı. Ama çekip giderse Rihmodis onun hakkında ne düşünürdü? Şimdiye kadar kendisiyle konuşmuş olan en güzel çarpık burunlu kadına bunu yapmayı nasıl aklından geçirebilmişti? Düşüncelere daldı ve kendisini kumaşla meşgul etmeye girişti. Komşuların yüzlerinde beliren tehditkar ifadeyi fark eder etmez de kumaşı tutmasıyla bırakması bir oldu. Birisi bir kaz sürüsüyle birlikte yanından geçip giderken onu da tepeden tırnağa süzmeyi ihmal etmemişti. Islık çalmaya başlayan Yakup fırsat bu fırsat deyip Vaydenlerin evine alıcı gözle bakmaya başladı. Şimdiye kadar gördüğü en muhteşem ev olmasa da hiç de fena değildi. Birinci kattaki iki küçük penceresi sokağa bakıyordu ve eğimli çatısının altında bitişik iki bina arasında korkudan sinmiş gibi görünüyordu. Ama ev bakımlıydı, ahşapları yeni boyanmıştı ve kapının yanında salon penceresinin altında sarı çiçekli bir çalı duruyordu. Muhtemelen Rihmodis'in marifetiydi. Rihmodis hala görünürde yoktu. Derin bir nefes aldı ve ağırlığını bir o bir bu bacağına verdi. Daha fazla beklemenin alemi yoktu. Aslında
işte... Rihmodis kapının eşiğinde belirdi. Bir kumaş yığınının arkasında neredeyse görülmez olmuştu. ''Bunları da alabilirsin. Ceket eskidir ama tüm kadınları dehşete düşürmenden daha iyidir. İşte bu da...''
Yakup daha neler olduğunu anlamadan kafasına bir şeyin yerleştirilip gözlerinin üzerine kadar çekildiğini hissetti.
''Şapkan, kenarı biraz yamuk ama yağmur ve karda kafanı sıcak tutmaya yeter.''
''Biraz demek durumu ifade etmekten aciz kalıyor,'' dedi Yakup şapkayı doğru düzgün kafasına yerleştirirken. Aynı zamanda kadının kendisine verdiği diğer eşyaları da düşürmemeye çalışıyordu.
''Mızmızlanmayı kes, al sana bir de yelek ve bir çift çorap. Babam bir bilse yandım, bot da var. Haydi şimdi Köln'ün yarısı diğer yarısına olanları anlatmaya başlamadan uza bakalım.
Yakup soğukkanlı olmakla geçinirdi ama şu an söyleyecek şey bulamıyordu. Bunu neden yapıyorsun diye sordu. Kadının gözlerinin kıyısında muzip bir gülümseme belirdi.
Hiç kimse bana bir flüt verip de beni kendisine borçlu bırakamaz.
Ha?
Tabii ki bunun nasıl çalınacağını da öğreteceksin bana.
Yakup şu an denk gelse o kasaba ve kendisini kovalayan diğerlerine sarılıp bağrına basabilirdi.
Anlaştık, merak etme. İstersen aksini söyle.
Biliyor musun dedi birdenbire, aslında hala aklı başına gelmemişti. Burnun çok güzel.
Kadın kıpkırmızı oldu.
Bu kadar yeter, haydi bakalım git artık.
Yakup gevrek gevrek sırıtıp çıplak topuğunun üzerinde döndü ve uzaklaştı.
Rihmodis elleri belinde onun gidişini izledi.
Yakışıklı bir herif diye geçirdi içinden. Ellerini saçlarında gezdirme dürtüsü karşı konulur gibi değildi.
Geri dönmeyecek olması ne kötüydü. Bu tür adamların kendilerine has kuralları olurdu. Kızıl saçları uzun bir süre daha ortalarda görülmeyecekti.
Karışık duygular içinde tekrar derenin kıyısına yöneldi.
Ne kadar yanıldığını bir bilseydi.
Ren Sokağı.
İhtiyar kadın gölgede oturuyordu. Kara kadifeden elbisesinin altında ikindi güneşinin ışıklarında garip bir silüeti andıran elleri görülebiliyordu. Oturmakta olduğu oda yüksek ve ferahtı. Birinci katın kuzey tarafı boyunca uzanıyordu ve caddeye bakan hepsi birbirine yakın 5 tane kemerli penceresi vardı. Arka ve yan duvarlardaki muhteşem duvar halıları haricinde fazla bir eşya bulunmuyordu. Burada birinin yaşadığını gösteren sadece büyük siyah bir masa ve birkaç sandalye vardı. Genelde kutlama ve resmi toplantılar için kullanılan bir yerdi. Kadının sağında 40'lı yaşlarının sonlarında bir adam oturmuş, kalay bir kupadan şarap içiyordu. Ondan daha genç biri de yanında tepkisizce oturuyordu. Kapının çerçevesine yaslanmış olan Matyas huzursuz adımlarla odanın pencere cephesi boyunca volta atan 20'li yaşlarının başındaki bir delikanlıyı düşünceli bir halde izliyordu. Delikanlı en sonunda durup koltukta oturan adamın karşısına dikildi.
Gerhard konuşmayacak dedi.
Konuşmayacağından şüphem yok dedi kupalı adam. Sadece ihtiyar kadının nefes alışverişinin duyulduğu kısa bir beklemeden sonra.
Asıl mesele şu, ne kadar süre?
Matyas kapının çerçevesine yaslanmayı bırakıp yavaşça odanın ortasına doğru yürüdü.
Kuno, hepimiz mimarın senin dostun olduğunu biliyoruz. Ben de en az senin kadar Gerhard'ın bize ihanet etmeyeceğinden eminim. Onun küçük parmağında bile Köln'deki tüm şişko rahiplerin sahip olduklarının toplamından daha fazla haysiyet vardır.
Daha genç olan adamın önünde durdu ve gözlerinin içine baktı. Ama benim neye inandığımın mevcut durumla bir alakası yok. Kazanmaya yakın olduğumuz kadar kaybetmeye de yakınız.
Her şey zaten birkaç gün içerisinde sona erecek dedi Kuno yalvarır gibi. O zamana kadar Gerhard bize zarar verecek bir şey yapmaz.
Ya sonrasında dedi diğer genç adam öne çıkarak öfkeyle yumruğunu sıkmıştı. Eğer planımızın başarısını zincire vurulmuş halde ve kargalar gözlerimizi oymak için gelirken kutsayacaksak bu kadar tedbirin ne gereği vardı?
Senin de durumun farklı değil Kuno. Dünyaya yeni doğmuş bir bebek gibi bakabildiğin o gözlerini yuvalarından çıkaracaklar.
Yaşlı adam elini kaldırdı.
Bu kadar yeter Daniel.
Yeter mi?
Daniel masanın üzerine yumruğunu indirdi.
Bu duygusal ahmak hepimizi felakete sürüklerken mi?
Yeter dedim.
Matyas öne çıktı.
Baban haklı Daniel. Kendi aramızda tartışmamızın davamıza bir katkısı olmuyor. Aramızda Heinrich gibi boş bir adamın olması yeterince kötü zaten.
Bu kaçınılmazdı diye mırıldandı Daniel.
Bazen en ahmaklar bile bir işe yarayabilir dedi Matyas. Ki parası gerçekten de işimize yaradı. Gördüğünüz gibi kaçınılmaz riskleri kabul ediyorum. Fakat
bir şeyden %100 emin olmadı her zaman yaptığı gibi işaret parmağını dudaklarının üzerine koydu.
Gerhard'a güvenebileceğimizden emin olmalıyız.
"Eminiz," dedi Kuno alçak sesle.
"Bir de eminiz diyor," diye bağırdı Daniel.
"Kes şunu." Yaşlı adam ayağa fırladı ve elindeki kupayı masanın üzerine vurdu. "Çene yarıştıracağınıza beyninizi kullanmayı deneyin. Fazlasıyla zırvalıyorsunuz. Sorun nedir? Hep beraber bir konu hakkında tartışıyoruz. Gerhard hepimizin görüşlerine değer verdiği bir insan olmasının yanı sıra bu şehirde itibar sahibi bir kişidir. Ancak sevgili samimi dostumuz aramıza katılmaktan yana değil. Bu da onun hakkıdır. Arkasından düşüncesizce konuşmak yerine bunu bilmeliydik. Yine de ortada bir sorun varsa bundan biz kabahatliyiz."
"Burada kimin suçlanması gerektiğinden bahsetmiyoruz," dedi Daniel.
"Öyle mi? Peki o zaman, olan oldu ve Kuno burada arkadaşına kefil olmaya hazır halde bekliyor."
"Bu onun elinde olan bir şey değil," diye cevap verdi Daniel. Gerhard planımızla alakalı ne düşündüğünü açıkça dile getirdi.
"Bize katılması için yaptığımız teklifi reddetti. Ne olmuş? Bu onun bize ihanet edeceği anlamına gelmez ki."
Daniel ters ters baktı ama bir şey söylemedi.
"Haklısın Johan," dedi Matthias. "Ama ihanet etmeyeceği anlamına da gelmez. Ne öneriyorsunuz?"
"Gerhard'la tekrar konuşmalıyız. Sadakatinden hepimiz emin olalım. Onu tanıdığım kadarıyla onunla konuştuktan sonra hepimizin artık rahat uyuyacağından eminim."
Johan ne kadar rahatladığını belli etmemeye çalışan Kuno'ya baktı.
"Sanırım bu genç dostumuzun da faydasına olacaktır."
"Teşekkürler," diye fısıldadı Kuno. "Buna pişman olmayacağınızdan eminim."
Johan başını öne eğdi.
"Sen de kardeşlerine endişeye mahal kalmadığını söyleyebilirsin."
Kuno önce tereddüt etti, ardından da başını salladı ve odadan çıktı. Bir süre için Johan, Matthias, Daniel ve gölgede oturan kadın sessizce durdular. Dışarıdan gelip geçen arabaların tekerlek gıcırtıları ve belli belirsiz konuşma sesleri duyulabiliyordu. Bir grup çocuk büyük bir gürültüyle koşarak geçti. Sonunda ifadesiz bir ses tonuyla Johan söze girdi.
"Ne yapacağız an?"
Kadının sesi kuru yaprakların hışırtısından farklı değildi.
"Öldürün."
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.